Ayrım 42, sayfa 321, 35. bölüm, 11-10. İki cesedi gördüğünde Weaver kusmak istedi. Sanson uçağa onun ardından girdi. Aman tanrım! Weaver ilk şoku atlatıp cesetlerin yanına diz çöktü. İkisi de daha soğumamış. Kabin karmakarışıktı. Her yer kırık parça doluydu. Sanson'la birlikte pilot kabinine girdiler. Paraşüt tulumu giymiş yardımcı pilot hala koltuğuna bağlıydı. Suratından ölümün korkunçluğu okunuyordu. Yarasına sinekler konuyordu. Sanson, ölünün elbiselerini aradı ve ceplerden birinde kimliğini, boynundaki zincirde de künyesini buldu. ''Bunlara göre Amerikalı bir pilot Teğmen.'' Weaver kağıtları inceledi, gerçeğe benziyorlardı. Pilot koltuğunun altından başlayan kan izinin dışarıya kadar uzandığını gördü. ''İçlerinden biri ağır yaralanmış.'' Dışarı güneşe çıktılar. Teğmen ve şoför cipten inip yanlarına geldi. ''Her şey yolunda mı efendim?'' Sanson baş parmağıyla arkasındaki enkazı gösterdi. ''Gidin bakın.'' Birkaç dakika sonra yeniden göründüklerinde Teğmen ciddi bir sesle konuştu. ''Kabindeki iki kişi bizden olabilir efendim. İngiliz ordusuna ait iç çamaşırı giymişler.'' Sanson acıyla cevap verdi. ''Farkındayım. Çevreyi bir dolaşın. Belki bir şeyler bulursunuz.'' ''Baş üstüne.'' Teğmen enkazın çevresini araştırırken Sanson bir sigara yaktı. Bu çocukları her kim vurmuşsa soğukkanlı bir katil olmalı. Sesi nefretten kalınlaşmıştı. Şüphe yok, karşımızdakiler Alman ajanları. Yardımcı pilotun evrakı düzenli olabilir. Çok iyi taklit edilmiş belgeler olduğuna bahse girerim. Orada durup bekleme Weaver. Sen de etrafa bir bak. Sanson kumlara bir tekme savurdu. Weaver daha önce gördüğü lastik izlerine bakmaya gitti. Enkaza doğru ilerlemiş olan tek bir araba tarafından bırakıldıkları anlaşılıyordu. İnce ve kuru kum ayak izlerinin silinmesine neden olmuştu. Sanson yanına yaklaştığında Weaver ona lastik izlerini gösterdi. Neler olduğunu tahmin edeyim. İçerideki iki adam enkazı görüp yaklaştılar, vuruldular. Üniformaları ve arabaları çalındı. Sanson onayladı. Bu da en az iki, muhtemelen daha fazla kişiyle uğraştığımız anlamına gelir. Biri de yaralı. Görünüşe göre pilot olanı. Teğmen'i yanına çağırdı. Hep birlikte haritayı incelediler. 20 millik bir alan içinde pek köy yok, dedi Teğmen. En fazla 10-12 tane. Bunlardan hiçbirinde hastane ya da doktor var mı? En yakın hastane İskenderiye'de. Bunun yanı sıra amiri ya da askeri bir üs ve bildiğim kadarıyla bir doktor var. Herhalde köylerden birinde köylülere bakan bir doktor vardır. Amiriye buradan ne kadar uzakta? Yaklaşık 20 mil. Belki de daha az. Telsizle arayın ve durumu anlatın. Son saatlerde kimse orada tedavi olmak istemiş mi öğrenin. Bölgedeki köyleri kontrol etmek için mümkün olduğu kadar çok adama ihtiyacımız olduğunu da söyleyin. Doktor ya da tıbbi bilgi sahibi birinin bu sabah bir yaralıya, özellikle de üniformalı bir yaralıya bakmak için çağrılıp çağrılmadığını da öğrenmek istiyorum. Daha sonra genel karargahı arayın. İskenderiye'ye giden bütün yollar üzerinde kontrol noktaları istiyorum. İçinde yaralı bir yolcu bulunan çalınmış bir araba, muhtemelen askeri servis aracı ya da cip arıyoruz. Diğerlerinin sayısını bilmiyoruz ama en az iki kişi olmalılar ve muhtemelen de çalıntı üniforma giyiyorlar. Düşman ajanı olmalarından kuşkulanıyoruz. Hepsi de silahlı ve çok tehlikeli. Baş üstüne efendim. Bölgede kaybolan devriye ya da askeri personel var mı? Öğrenmeye çalışın. Teğmen cipe koştu. Sanson Weaver'a döndü. Biz de en yakındaki köylerden başlarız. Böyle bir arazide saklanacak pek fazla yer bulamazlar. Onları kısa zamanda bulmamız gerekir. Eğer İskenderiye'ye vardılarsa işimiz zorlaşacaktır. İskenderiye genel karargahındaki subayın adı neydi? Yüzbaşı Myers. İçimizden birinin oraya giderek aramayı İskenderiye'den yürütmesi daha doğru olur. Bakarsın burada hiç şansımız kalmaz. Enkazı gösterdi. İçerisine bir kez daha bakalım. Belki gözümüzden kaçan bir şey vardır. Tekrar uçağa girdiler. Bu sefer Weaver uçağın ilk yardım çantasının yerinde bulunmadığını, pilot koltuğunun altında bir kan gölü oluştuğunu ve dümen pedallarından birinin kırılmış olduğunu fark etti. Arka kabine geri döndüğünde yere atılmış kanlı ve buruşuk beyaz bir eşarp gördü. Yerden aldığında pamuklu kumaşın kan lekeleriyle ıslanmış olduğunu anlattı. Sanson yanına yaklaştı. ''Bir şey mi buldun Weaver?'' Eşarbı gösterdi. 09.45. Odaya girdiklerinde Holder çarşafların kıpkızıl olduğunu ve Falconi'nin başında duran yaşlı kadının yaralı bacaktaki kanamayı durdurmaya çalıştığını ama hiç de başarılı olmadığını gördü. Kadın ne yapacağını bilmez haldeydi. "Burada neler oluyor?" diye sordu. "Ne yaptığını bilmiyor," dedi Rachel. "Kanamayı daha da artırdı, şimdi de durduramıyor." Holder kadını Arapça bağırdı. "Çık buradan!" Yaşlı kadın itiraz etti. "Benim hatam değil." Parmağıyla Rachel'i gösterdi. "Beni dinlemedi. Adam ölürse suç onun." "Ahmet, sizi uyarmıştım," dedi. "İhtiyarca da artık bunadı. Onun hatası olduğundan eminim." Parmağını karısına uzattı. "Bu Allah'ın belasını aşağı indir." Falconi o sırada kendine gelir gibi oldu. Gözlerini kocaman açtı. Alnı terden sırılsıklam inledi. Holder, Falconi'nin bacağındaki atar damarın kesildiğini ve çok kan kaybettiğini dehşetle gördü. "Bana bir havlu, çabuk!" Rachel havluyu uzatıp Falconi'nin nabzına uzandı. Holder havluyu bu kez dizin üzerinde sımsıkı bağladı. Kan daha yavaş akmaya başladı. "Doktoru getirsen iyi olur," dedi Ahmet'e. "Sonuçlarını da sonra düşünürüz." "Ama arkadaşlarının bana..." "Git, hemen şimdi!" "Jack!" Holder döndü, Rachel'in Falconi'nin bileğini bıraktığını, İtalya'nın başının yana devrildiğini gördü. "Maalesef artık çok geç. Öldü." 10.20 Aşağıda mutfakta yalnızdılar. Holder hafifçe titreyen elleriyle bir sigara yaktı. "Vito iyi bir adamdı. Tanıdıklarımın içinde en iyisi." "Sen iyi misin?" Başını salladı, sesi acı doluydu. "Bu savaş insan kaybından başka bir şey değil. Ölümden sonra başka bir ölüm. Peki, ne için?" "Çok üzgünüm." Kadının dediklerini yapmaya çalıştım. Bence ne yaptığını bilmiyordu. "Seni suçlamıyorum. Elinden geleni yaptığından eminim." Planlarındaki değişikliği anlattı. "Seninle birlikte İskenderiye'ye gitmeye çalışacağız. Tek ümidim, onlardan bir adım önde olmamız ve aramaların henüz başlamamış olması." Ahmet, arkasında Claes ve Doring ile birlikte mutfağa girdi. "İhtiyar cadı defolup gitti. Kendinden başka hemen herkesi suçluyor. O kadar sinirlendi ki bahse girerim körün yarısı nerede olduğunu duymuştur." "İtalyanın ölmesi belki de en iyi çareydi," dedi Claes. "Şimdi işler biraz daha kolaylaştı." Holder ona öfkeyle baktı, cevap vermedi, Ahmet'e döndü. "Mesajı gönderdin mi?" "Biraz önce. Ancak gündüzleri mesajın gücüne hiç güven olmuyor. Berlin'in mesajı aldığını umuyorum." "Emin olmak için döndükten sonra gece yeniden mesaj geç. Arkadaşımın cesedi ne olacak?" "Giderken onu çöle gömebiliriz." Holder Claes'e döndü. "Mümkün olduğunca iyi gömün. Onu akbabalara bırakma, anlaşıldı mı?" Sigarasını söndürdü. "Gitsek iyi olacak." Yukarı çıkıp Falconi'nin cesedini aldılar. Kirli battaniyeye sarıp Ahmet'in arka avluda duran kamyonun arkasına yerleştirdiler. Hazır olduklarında mahpus avlunun kapısını açtı. Holder ve Rachel cipe bindi. Ahmet yanında Claes ve Doring Fiat'ın direksiyonuna geçti. Camdan sarkarak Holder'a seslendi. "Allah yardımcınız olsun dostlarım." Holder elini kaldırdı, cipi çalıştırdı ve kapıdan dışarı çıktı. Ahmet onların toz bulutu içinde kaybolmalarını bekledi. Camdan dışarı tükürüp kendi kendine "Hepiniz ahmaksınız," diye düşündü. "Hiçbirinizin en ufak bir kurtuluş şansı yok." Claes dirseğini Arap'ın kaburgasına gömdü. Daha ne bekliyoruz? Hadi." Ahmet fiyatı çalıştırıp avludan çıktı. Ayrım sonu. Sayfa 325.